Beşinci ayırım. Çelişkilerin görebileceğimiz ikinci örneği, yukarıda saydığımız eski yanları karşıtı olan yanları düşün alanında ileri süren kişilerin hemen hiçbirinin tutarlı bir biçimde eskiye karşı yeni ya da yeniye karşı eski yanlısı olmamalarıdır. İster kişi olarak ister düşün akımı olarak düşün alanında tümüyle tutarlı, çelişkisiz olanına rastlamayacağız. Osmanlı-Türk düşün alanında toplumsal varlığın ulaşılacağı ileri durumları görebilen, onların kavramlarla anlatan yüksek ölçüde düşünürlerin gelmemesi bundandır. Bu ancak geleneksel düşün bilimlerinden ve kavramlarından kurtulunduğu ölçüde olabilir. Bu da düşün özgürlüğünün varlığı derecesine bağlıdır. Osmanlı gelenekselliği düşünce alanındaki kişilere bu yönde çok dar bir olanak bırakmıştır. Bu olanak sınırlarının genişlediği dönemlerde de düşünürler kendi kafalarında daha ileriyi göremeyecek kadar geleneklerin etkisinden kurtulamadıklarını göstereceklerdir. Yüksek düzeydeki Batı düşünürleri bu alanda ta Hristiyanlık öncesine dek giden zamanlardan kalma bir düşün evriminin yarattığı şaşırmalardan aynı ölçüde zararlanmamışlardır. Bir Namık Kemal'in yerinde bir Jean-Jacques Rousseau olsaydı, acaba Jean-Jacques Rousseau olabilecek miydi? Bu Doğu geleneğinin son mirasçısı ve temsilcisi olan Osmanlı rejiminin bütün Asya geleneğinin İslamlaşmış türü olarak Batı geleneğine en yaklaşmış, hatta onun alanına kadar girmiş bir çeşidi oluşu da bundan sonraki bölümlerde inceleyeceğimiz çağdaşlaşma sürecinin zigzaklarını izleyişimizdeki göz önünde tutmamız gerekecek olan paradokslardan biridir. Osmanlı Devleti Batı geleneğinden kapı komşusu olduğu halde, hatta tarihinin başında ondan etkilenmiş de olduğu halde, batılılaşma anlamında çağdaşlaşması tarihinin sonuna dek olamamıştır. Halbuki Avrupa'dan çok uzakta olan örneğin Japonya gibi bir uzak doğu ülkesi için bu çabuk ve kolay olmuştur. Bir siyasal güç ve örgüt olarak sömürgecilik aşamasına varan Avrupa devletlerinin hükmü ya da işgali altında girmemiş olduğundan Osmanlı rejiminin ekonomik yanları bozulduğu halde siyasal yanları bozulmamıştır. Avrupa ekonomik güçlerinin baskısı altında bu sistem ancak santim santim ödünler vererek gerilemiş, Avrupa siyasal baskıları başladığı zaman ise tuhaf bir biçimde bir her batılılaşma girişimine karşın Osmanlılık yanları daha da güçlenmiştir. Avrupa devletleri Osmanlı ekonomisini kendi çıkarlarına göre değiştirme isteğinden hiç şaşmadıkları halde onun siyasal ve kültürel anlamda bağdaşlaşmasıyla hiç ilgilenmedikleri gibi iç işlerine karıştıkları zamanlarda da bunu yapmayı istememişlerdir. Çağdaşlaşmış bir devletin siyasi altındaki bir toplumun ekonomisine hükmedemeyeceklerini biliyorlardı. Türk çağdaşlaşma sürecinin evrimini incelerken bu noktalara göre gözlemlerimizi yaptığımız zaman alışılmış anlayışlardan farklı bazı anlayışlara vardığımızı hayretle göreceğiz. Batı Avrupa ve Osmanlı Devleti. Geleneksel düzeydeki bozulmuş ve çözülüş nasıl başladı? Hangi nedenlerle oldu? Bu kitap ekonomik ve toplumsal düzeyde olmaktan çok düşün düzeyindeki görünüşlerle ilgilenecek bir inceleme olacağından bunların doğrudan doğruya temel nedenlerine inmeyeceğiz. Türk-Osmanlı devlet-din karması görüşünün kaynakları çoğun doğu geleneğinden, bir kısmı da batı geleneğinden geldiği için her ikisi de oldukları gibi değil, değişikliklere uğrayarak geldiğinden konuya bu iki yandan bakarak gireceğiz. Görüş salt İslamlık kaynağından çıkma değildir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dek geçen zaman içinde İslamlık kaynağı sırf bir din kaynağı olmaktan çoktan çıkmış bulunuyordu. İslamlığın iki ana kaynağı olan kitap ve sünnette siyasal bir rejime temel olacak bir görüş yoktur. İslamlığın ilk taşıyıcısı olan Arap kavminin kurduğu ilk krallık Emevi Krallığı ortaya çıkıncaya değin Müslümanlar arasında siyasal sorunlarla anlaşmazlıklar çıkmıştı. Bunlardan en önemlileri krallık devletine karşı çıkan harici ve Şii görüşleri olmuştur. Fakat ne birincinin din açısından devlet görüşü ne de Şiilerin dinsel devlet görüşü zamanlarının koşulları içinde gerçekleşme gücü kazanacak bir açıklık taşıyordu. Daha çok dindar, saf kişilerin bağnazlığı ile doğan bu iki akım bir devlet ideolojisi geliştirme, bir devlet kurma şansı bulamadı. Haricilik daha o zamandan bazı bölgelerde küçük teokratik cumhuriyetler ya da aşiret prenslikleri kurma gücünden öteye gidemedi. Şiilik ise bu kadarını da yapamadı. İran'da Safevilerin Şii bir devlet kurması zamanına dek Şiilik bazen gizli, bazen açık yaşayan fakat daima siyasal güçlerin baskısı altında kalan spiritüalist bir sekt olarak kaldı. Böyle olmakla birlikte ona karşı olan ve zamanla Sünnilik adıyla tanılan resmi siyasal, hukuksal din görüşü üzerine hayli etkisi olduğu gibi kendinden daha aşırı hatta devrimci olan kanadına da etki yaptığı halde her ikisi tarafından da bir devlet temeli olarak alınamadı. Bu aşırı kanadın kurduğu devletler de İran'da İsmaili Devleti, Mısır'da Fatimi Devleti, ortaya çıkar çıkmaz devrimci görünüşünün tersine despotik bir devlet biçimini aldı. Bu bize gösteriyor ki devlette İslamlık ya da İslamlıkta devlet olabilmesi için ilahiyatçıların ve hukukçuların, fakihlerinin önünde tek bir yol vardı. İran uygarlığı yolu ile Ön Asya'da tanınan despotik padişahlık devletini İslam açısından meşrulaştırmanın yolunu bulmak. Onlar daha bu yolu bulmadan önce Emevi Krallığı'nın yerine Asya-İran despotik devlet sisteminin yeni bir modeli olan Abbasi Devleti, Hilafet Devleti kurulmuş bulunuyordu. Bu devletin İslam açısından kendi niteliğini bulma çabaları sonucunda ilahiyat ve hukuk alanındaki din düşünürleri, örneğin bunların en büyüğü olan Gazali bu meşrulaştırmanın İslamlıkta en uygun olanını geliştirdiler. İslam devleti Kur'an ve sünnete göre ruhani, dinsel bir hilafet değil, askeri güce dayanan bir saltanat devleti olabilirdi. Devletin başındaki hükümdar, kılıcının gücüyle kurduğu ya da yürüttüğü devleti İslam inanç ve hukukuna göre yürüttüğü takdirde bu, onun Tanrı tarafından hem halife hem hükümdar olarak seçilmiş bulunduğunun kanıtı olarak kabul edildi. Kuşkusuz Tanrı İslam topluluğunun başsızlık ve anarşi içinde yaşamasını istememişti. İnan üzerine değil de çıplak güç üzerine kurulu despotik devlet de olsa haricilik, Şiilerin, İsmaililerin güçsüz, gizli ya da anarşist bir din cemaati olduğuna böylesi üstündü. Selçukluların kurduğu devlet bunun ilk olanı değilse de en önemli, en büyük olanıdır. Hilafet devletine karşı saltanat devletinin ilk gelişmiş örneğidir. Osmanlı Devleti de bunun daha ileriye götürülmüş, daha da büyütülmüş bir modelidir. Ağır bir tempo ile giden bu despotik padişahlık devletinin gelişmesi süreci Osmanlılara belki Moğollardan gelen etkilerin de katılmasıyla aşırı üstünlük duygusu vermiştir. Aynı duygu İstanbul'u alarak mirasçıları oldukları Bizanslılarda da vardı. Bizanslıların Batı ve Hristiyanlık dünyasının en üstün efendisi oldukları inancı Osmanlılara da geçti. Osmanlı Devleti Bizans'ın çöküş ve dağılışının geriye bıraktığı ögeleri kolaylıkla içine alabilmiştir. Kurulan rejimin en önemli ögeleri şunlardır. A. Halife padişah. B. Bağımlı hizmet sınıfları, kapı kulları, yani hükümdarın toprakları üzerindeki reayayı zapta ve devleti vergi gelirleriyle beslemeye memur tımar başkanları ve bunların feodal bey yetkilerini kazanıp da reayayı doğrudan doğruya kendilerine bağımlı yapma gücünü kazanamamaları için hükümdarın iradesine atanmış yeni bir ordu, Yeniçeri Kul Ordusu ve C. Devletin maliyesini ve yönetim mekanizmasını yürütecek bürokrasi. Osmanlıların bu temel kuruluşları geliştirmekte oldukları bir zamanda yaşayan ve İslam dünyasının en büyük tarih düşünürü olan İbn Haldun, Osmanlıların sonradan tamamladığı bu rejimin daha basit modellerinin Emevi Krallığı zamanından beri bütün İslam tarihinde birbiri ardınca tekrarlanan devlet biçimi olduğunu tespit etmiş bulunuyordu. İslam dünyasındaki despotik devlet biçiminin kurallarını onun zamanına dek birçok yazar da parça parça bir biçimde işlemişlerdir. Görüyoruz ki Osmanlı Devleti'nin bir doğudan bir de batıdan gelme iki kaynağı vardır. Birincisi nasıl ilk özgün İslam kaynağı değilse, ikincisi de o zamanın 14. yüzyılın doğmakta olan model batı değildi. Yani Avrupa, Fatih'in İstanbul'u aldığı sıralarda doğmaya başlamış, Kanuni Sultan Süleyman zamanında kendine özgü yönünü ve rengini almış bulunuyordu. Bunu düşün planındaki bir olayla, yeni Avrupa'nın gelişmesinde birinci derecede etkisi olan bir olayla belirleyebiliriz. Fatih'in İstanbul'a kuşatması sırasında Avrupa'nın göbeğinde Gutenberg ilk basacağı kitabı hazırlıyordu. 3 yıl uğraşıldıktan sonra 1456'da ilk kitabın basılışı bitti. Eğer basımcılığın yol açtığı olaylardan biri olan dinde uyanış hareketini ve Martin Luther'in İncil'i Almanca'ya çevirerek 1519 Roma Kilisesi'ne karşı gelişini ele alacak olursak, bu da 2. Bayezid 1481-1513, 1. Selim 1512-1520 ve Kanuni Sultan Süleyman 1520-1566 zamanlarına rastlar. 1500'de 60'tan çok Alman şehrinde matbaa açılmış bulunuyordu. Yalnız 15. yüzyılda Avrupa'da 1700 matbaa kurulduğu, 15-20 milyon kitap basıldığı tahmin edilmektedir. Bu olayların bize anlattığı şey, yeni batıya yanı başında olduğu halde Osmanlı geleneğinin yabancı ve aykırı kalmış olmasıdır. Fakat Osmanlı sisteminin yabancısı ve aykırı bulunduğu bu yeni batı uygarlığı ile hiç ilişkisi olmamıştır demeye de olanak yoktur. Tersine bu yabancılığa ve aykırılığa karşıt bir biçimde geniş bir ilgi alanı ortaya çıkmıştır. Osmanlı düzeninin bozulması da bu ilişkinin etkilerinin sonucunda olmuştur. Osmanlıların Asya, İslam, İran, Selçuk, Moğol ve Bizans geleneklerinden aktarılan üstünlük duygusu alemin hükümranı olma misyonunu o denli güçlü idi ki ona ne ruhani İslam halifeliği, ne Şiilik, ne Bizans sonrası Rum dünyası meydan okuyabilmişti. Tersine çoğu zaman onlar tarafından desteklenmiştir. Osmanlılar da bu halkların tahammül edemeyecekleri iki şeyin ikisine de aykırı olan yanlar bulunuşu bu destekleyişe yol açmıştır. Bunlar teokrasi ve feodalizmdir. Osmanlı düzeni ne bir teokrasi ne de feodal bir düzen olduğundan o düzenin gelişi bu halklar için bir kurtuluş oluyordu. Bunların desteklenmeleri devlet yönetimi alanında o denli ileriye gitmişti ki Osmanlı devleti sonunda bir Türk devleti olmaktan çıktı. Osman ailesinin zapturaptı altına giren Türklerden başka yakın Doğu ve Balkan halklarından devşirilmiş kişilerin devleti durumuna geldi. Bu çeşitli kaynaklardan derilmiş olan Osmanlı yöneticileri devletlerini iki kıtanın, iki denizin, iki dinin, iki alemin efendisi olmaya aday sayacak aşırı bir büyüklük duygusu geliştirdiler. Kendi açılarından böyle bir duyguda haklı görünüyorlardı. Osmanlı Devleti Asya despotik sistemler dizisinin en son doruğu olmuştu. Doğmakta olan yeni batı da bu duyguya kıracak dinsel, siyasal hatta ekonomik bir güç henüz yoktu. 16. yüzyıl ortalarına dek o zamanki Hristiyanlık Avrupa'sının asıl gövdesi olan Katolik dünyası Kanuni Süleyman döneminin gücü karşısında ezilmek tehlikesiyle bile karşı karşıya idi. Yeni Batı Avrupa ve Akdeniz dışına sıçramamış olsaydı o zaman Türk tehlikesi denilen olayların korkulan sonucuna uğrayabilirdi. Militer tutumlarına bakılırsa Osmanlılar da buna inanmış görünüyorlar. Böylece 16. yüzyılın sonlarına dek yeni doğan Avrupa'nın etkisini duyulmamıştır. 17. yüzyılın sonlarına dek düşünme düzeyinde de böyle olduğunu görürüz. Örneğin 1574 ile 1649 arasında yaşamış olan tarihçi İbrahim Peçevi, içinde Erdelli, Transilvyalı ve Unitarius akidesinde olan kişilerin, bunlardan aşağıda İbrahim Müteferrika dolayısıyla söz edilecektir. Getirdiği ünlü matbaacılar bulunan Peç şehrinde doğduğu, orada yaşamının son yıllarında tarihini yazdığı Macar tarihçilerinin eserlerini bildiği, kendi tarihinde Avrupa'da kitap basma sanatının yayılması üzerine olumlu sözler söylediği halde, üstelik kitap basma sanatı İstanbul'da ve Selanik'te Müslüman olmayan topluluklar arasına da girmiş olduğu halde, Müslüman Osmanlı yazı hayatında 280 yıldan fazla süre bu yeni sanatın hiçbir etkisi olmamıştır. Peçevi'nin zamanında matbaacılığın Avrupa'ya yayılmış olmakla kalmayıp Amerika'ya ve Rusya'ya da girmiş bulunduğunu bu tarihlerde izleyebilirdi. Matbaacılık 1464'te İtalya'ya, 1465'te İsviçre'ye, 1467'de İngiltere'ye, 1470'te Fransa ve Hollanda'ya, 1473'te İspanya ve Macaristan'a, 1481'de İstanbul Yahudileri arasında, 1483'te İsveç'e, 1528'de kesin olarak İstanbul Yahudilerine, 1539'da Meksika'ya ve 1563'te Rusya'ya yayılmıştır. 17. yüzyılın başında Batı Avrupa'daki gelişmeler siyasal alanda olmaktan çok ekonomik alanda Osmanlı İmparatorluğu'na para ve fiyat devrimi biçiminde çarptığı halde bunun yarattığı bunalımın bu çarpmanın sonucu olduğu 18. yüzyılın başına dek kimsenin aklına gelmemiştir.